Ayrım 30.
Evli kadınlar ellerinden geldiği kadar çok aşık edinmeye teşvik ediliyor, bakirelere kötü ruhlar tarafından ele geçirilmiş kusurlu kişiler olarak bakılıyordu. Renk uyumu içermeyen kıyafetler içinde dolaşmak fazla sayıda aşık edinmekten daha ayıptı. Önemli olan incelikti. Bütün bunlar bu insanların özgürlükten çok toplumsal icabatı saplantı haline getirmelerine neden oldu. İncelik sahibi bir insan olabilmek için uymaları gereken yazısız kurallar vardı. Görünüşe göre erkekler genellikle her geceyi ayrı bir yatakta geçiriyordu. Ama şafakta kimseye görünmeden sıvışmaları, hemen arkasından da birlikte oldukları hanımefendiye bir ertesi gün şiiri göndermeleri gerekiyordu. Bir erkeğin bir kadının yanından ayrılışındaki zarafet, kadının ona bağlılığını belirleyen en önemli etkendir. Aşk ilişkileri sık sık duygulardan yoksun bir ritüele dönüşüyordu. Erkekler kadınlara vücutları için hayranlık duymuyordu. Çıplak bir vücut unutulmayacak kadar iğrençtir demiştir Murasaki. Gerçekten de en ufak bir çekiciliği yoktur. Çıplak dişler bile iğrençti ve siyaha boyanarak gizlenmeleri gerekiyordu. Sahip olmaya değer tek fiziksel özellik uzun saçlardı. Kadınları güzel kılan yaptıkları şeylerdi. Kıyafetlerini seçmek ve taşımadaki becerileri, güzel sanatlara hakimiyetleri, güzellikler yaratma konusundaki maharetleri, büyüleyici parfümler icat etme ya da gönül çelici müzikler çalmadaki hünerleriydi. Bir erkek sırf elbisesinin kolundaki bir kıvrımı ya da el yazısının bir örneğini gördüğü bir kadına aşık olabilirdi. Kaligrafi başlı başına bir sanattı çünkü. O günkü ruh halinize ya da hava durumuna uygun kağıdı seçmek de öyle. Erkekler evlenmeye niyetlendikleri kadına, hiç tanımadıkları biri olabilirdi bu, 31 hecelik bir şiir gönderirler, aldıkları cevaba bakarak kadının nasıl biri olduğunu anlamaya çalışırlardı. Eğer sonuçlar ümit vericiyse, bir arada geçirdikleri deneme mahiyetinde 3 gecenin sonunda evlenip evlenmeyeceklerine karar vermeleri gerekirdi. Cinsel arzuyu ateşleyen mektuplar ve şiirlerdi. Bunların duyguları harekete geçirme kapasitesi kadınları hayrete düşürüyordu. Erkekler ise tutkuya kapıldıklarında utanıyorlardı. Çünkü bu denetimlerini kaybettikleri anlamına geliyordu. Rastgele cinsel ilişkilerin bile kuralları vardır ve evlilik yasaları gibi kolayca uyuyormuş numarası yapamayacağınız ince ayrıntılardan oluştukları için çok daha ağır kurallardır bunlar. Gerek geçici, gerekse uzun vadeli ilişkilerde hiç kimse partnerinden sadakat beklemiyordu. Esasen kadınlar, kocalarının ne kadar çok sevgilisi olursa aralarındaki ilişkinin o kadar heyecan verici ve sevgi dolu olacağına inanıyorlardı. Tercih edilenin kendileri olması koşuluyla tabii. Hiç bitmeyen bir sınav demekti bu. Ne var ki bu sistem, bu harikulade ince insanların belirsizliğe katlanamamaları yüzünden bir kabusa dönüştü. Kıskançlığın terbiye kurallarına aykırı sayılmasına rağmen hem erkekler hem de kadınlar marazi ölçüde kıskançtı. Hepsi güvenlik arıyordu ama hepsi de güvenlikten sıkılıyordu. Aşkta kaybetmek, birine bağlanmak zorunda kalmak, kendilerinin ve çocuklarının geleceği, haklarında ne gibi dedikodular çıkacağı, bunların hepsi birer endişe kaynağıydı. Dolayısıyla çevrelerini kuşatan bütün ayrıcalıklara ve güzelliklere rağmen genellikle büyük ölçüde mutsuzdular ya da en azından ince bir keder içindeydiler. Bu ruh halinin Japonca'daki karşılığı olan ve Murasaki'nin kitabında binden fazla yerde geçen farkında kelimesi, hayatın nasıl hem harikulade hem de korkunç olduğu hissini ifade eder. Murasaki kitabının 1/3'üne geldiğinde kahramanını aniden öldürür. Genci öldü der birdenbire ve gözünü onun kadar kusursuz olmayan başka kahramanlarla bu kahramanların değişmez biçimde sonuçsuz kalan birbirini anlama çabalarına çevirir. Murasaki'nin Budist yanı ağırlığını koyar. Nihai hedef bütün acıların kaynağı olan arzuyu ortadan kaldırmaktır. Uzun süredir sınırsız aşkın ihtişamı karşısında büyülenmiş olmasına rağmen sonunda Murasaki ve onunla birlikte bütün kahramanları değer verdikleri her şeyin, gençliğin, aşkın, iktidarın ve toplumsal kudretin gelip geçiciliği karşısında çaresiz kalırlar. Bütün yapabildikleri dünyanın güzelliğini ve kederini aynı anda kabullenmek ve bu kabullenişte hem son derece hüzünlü hem de son derece zarif bir yan bulmaktır. Murasaki'nin bireyselliği Japon toplumunun umutsuzluk karşısındaki geleneksel çözümüne teslim olmuştur. Bu çözüm umutsuzluğu estetik bir deneyime çevirmek, güzelliği sadece geçici olanda aramak, güzellik ve aşkın narin ve bitimli olmasalardı eğer güzel olmayacaklarını savunmaktır. Aylaklık üzerine makalelerde 1330-1332 Kenko'nun yazdığı gibi insanoğlu eğer Adashino'nun ünlü bir mezarlık çiğleri gibi sonsuza kadar var olsaydı Toribeyama'nın bir krematoryum dumanları gibi hiç yok olmayıp ebediyen dünyada kalsaydı her şey bizi duygulandırma gücünü nasıl da kaybederdi. Hayatın en değerli yanı bilinmezliğidir. Bilinmezlik karşısındaki bu büyülenmenin Japon sanatının Avrupa sanatı için neden bir esin kaynağı olduğunu açıklayan modern bir tınısı vardır. Ancak çaresiz acılara katlanmayı göze alarak duygulanın peşinde koşma merakı günümüze özgü olmadığı gibi çok eskilere dayanır. Dünyanın acımasızlığı karşısında duyulan çaresizlik hiç de Japonya'ya özgü değildir. Bu duygu istisnasız bütün uygarlıkların temelini oluşturan kozmik karamsarlığın yapı taşlarından biridir. Enik Gail'in kasvetli Breton ufku bütün dünyayı sarmalayan ufkun küçücük bir parçasıdır. Neticede 10. yüzyıl Japonya'sının kadınları beklemenin ötesine geçmeyi başaramamışlardı. Hayal kırıklığına uğrayacaklarını ve aşkın kalıcı olmadığını içten içe bilmelerine rağmen kendilerini sevecek ideal erkeği beklemişlerdir. Bu bekleyiş 10 asır boyunca devam etti. İnsanlar cinsellikle ilgili düzenlemelerini ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler, dünyaya kötü bir ruhun kol gezdiği, tekin olmayan bir ev gibi bakmayı sürdürdüler. Yenilginin, çürümenin ve hayal kırıklığının tehdidi onları rahat bırakmamıştır. Hayatın adaletsizliklerine karşı çıkmak ya da içerdiği saçmalıkları alaya almak pek bir şey değiştirmiyordu. Heian devri Japonya'sının bir başka sıra dışı genç kadın tarafından kaleme alınmış olan böcek seven kadın, dişlerini siyaha boyamayı ve kaşlarını yolmayı reddeden, sadece var olan her şeyi araştırmak ve dünyanın nasıl ortaya çıktığını anlamakla ilgilendiğini söyleyen bir erken dönem kadın entelektüeli anlatır. Onu seven bir erkek çıkmayacaktır elbette. Romanın sonu mutsuzdur. Kozmik hüzne inanan bütün insanlar için kaçınılmaz olacağı gibi. İmparatoriçenin bekleme konusunda yetenekli genç kadınlarından bir başkası olan Sei Shonoga'nın doğumu 965 yazdığı ve uzmanlar tarafından Japon edebiyatının en zekice romanı olarak adlandırılan hatta üslup açısından bir şaheser olarak nitelenen yastık altı kitabı bile şu sonuca varmaktan kurtulamaz. Eğer en çok sevilen ben olmayacaksam hiç sevilmesem de olur. Nefret edilmeyi veya kötü muamele görmeyi bile buna tercih ederim. İkinci ya da üçüncü sıraya konmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, ben herkesten önce gelmeliyim. Ama bu da yeterli değildir. Herkes tarafından sevilmek kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Bu pek mümkün görünmüyor. Murasaki, Sei'yi tanıyordu ve onun olağanüstü bir kendini beğenmişlik edası taşıdığını yazmıştı. Ayrıca bir aşığın ziyareti dünyanın en mutluluk verici şeyidir. Ne yazık ki ben başkalarının nefret ettiği şeylerden hoşlanan ve onların hoşlandıklarından nefret eden biriyim. Daha da kötüsü bunun günah olduğunu biliyorum. Ama sevmediğim birinin başına kötü bir şey geldiğinde sevinmekten kendimi alamıyorum. Hiçbir şey Shonagon'a istediğini veremezdi. Ne zeka ne de zarif duyarlılıklar. Bundan birkaç yüzyıl sonra Japonya'nın yeni tüccar sınıfı aristokrasiye özgü nimetlerin tadını çıkarmaya çalışır oldu. Ama bu sefer pürüzleri ayıklayarak. Mutluluğa geleneğin ve ritüelin dolambaçlı yollarından değil doğrudan kavuşmayı isteyen bu insanlar kendi zümrelerine has bir davranış biçimi, bir şehirli yaşam tarzı, chonindo geliştirmeye yeltendiler. Aşkı erkekliğe yakıştırmayarak küçümseyen, ölümden sonra kazanacakları şerefin hayaliyle yaşayan samuray savaşçılarının tarzı onlara göre değildi. Özellikle Osakalılar günü yaşamayı amaç edindiler ve kendilerini her şeyden önce para kazanmaya vakfettiler. 1601'de madeni para piyasaya sürüldü ve Japonlar bu yeni icatlarına hayran kaldılar. Sikkelere bakmaya ve dokunmaya doyamıyorlardı. Bu dünyada hiçbir şey para kadar ilgi çekici olamaz demişti yazar Ihara Saikuku. 1642-1693. Para bugünün dünyasında en önemli gerekliliktir. Parası olanların ailevi kökenleri yüzünden endişelenmeleri gerekmiyordu. Ayrıca parayla egzotik lüksler satın alınabiliyordu. Ne var ki tüccarlar paralarını harcamaya değecek en iyi şeyin seks olduğuna karar verdiler. Böylece kederli dünyayı sırtlarını dönerek kendilerini hazdan ibaret bir sürüklenişe bırakacaklar. Tensel hazdın her türlüsünü tadacak, zevk ve sapkınlığın evrensel tiyatrosu olacak bir gecesiz şehir yaratacaklardı. Bu dönemde Japonya'da okuma yazma bilenlerin oranı %40, İngiltere ile Hollanda hariç dünyanın her yerinden yüksekti. Ve Japonlar bu bilgilerini seks hakkında kitaplar okuyarak değerlendirdiler. Kurtizanlar şehrin sosyal hayatının merkezi haline geldi. Bunlar sık sık samurayların kızları da olabiliyordu ve son derece pahalıydılar. Kısa zamanda onlara olağanüstü servetler döken milyonerlerin hikayeleri dillerde dolaşmaya başladı. Aşk tehlikeliydi. Zina ölümle cezalandırılıyordu ama bu engeller ancak işin heyecanını artırmaya yaradı. Tüketim toplumunun müjdecisi olan bu topluluk hiç vakit kaybetmeden seks üzerine yoğunlaşmıştı. İş adamlarının toplumsal itibar çerçevesinde elde etmeyi umabileceklerinin sınırları vardı. Halbuki Sayıkaku'nun söylediği gibi tensel hazların sınırı yoktu. Sayıkaku, Japonların Balzac'ı ya da Dickens'ı gibiydi. Roman kahramanlarını sıradan insanlardan seçen ve onları sıradan insanların tensel tutkularıyla donatan ilk Japon yazarıydı. Aşkı seven beş kadını haz arayışında ipleri kadınların eline veriyordu. Bu kadınlar utangaç utangaç baştan çıkarılmayı beklemiyor, hamleleri kendileri yapıyor, kararları kendileri veriyordu. Ne kadar cüretkar olurlarsa o kadar arzulanıyorlardı. Sık sık felakete ve ölüme yol açıyor ama son sahnede infaza da kendi damgalarını vuruyorlardı. Bazen erkekleri oğlanların elinden kaptıkları bile oluyordu. Sayıkaku, erkek aşkının aynasında eşcinsellikle heteroseksüelliği rekabet halinde göstermişti. Tiyatroda kadın rolleri oynayan yakışıklı genç erkekler en çok hayranlık toplayan yıldızlardı. Ancak Sayıkaku her ne kadar arzunun cinnetini ve şehvetin ayrıntılarını anlatırken müthiş eğlenmişse de bu dünyanın saçmalıklarıyla uğraşmaktan büyük zevk aldığını yazmıştır. Yıllar geçtikçe o da neşesini kaybetti. Parası olmayanlar için üzülmeye, hiç paranız olmadan para kazanmaya çalışmanın güçlüğü üzerine düşünmeye, gençler arasındaki suç eğilimi yüzünden endişelenmeye, artık zevk almasalar bile bedensel hazlara müptela olup 95 kürtaj geçirmiş kurtizanlara acımaya başladı. Kadınlara duyduğu büyük hayranlığa rağmen dünyadaki bütün erkekler güzeldir ama kadınlar arasında güzelliklere ender rastlanır. Son tahlilde erkekleri kadınlara tercih etmek zorundayız diye yazıyordu. Sayıkaku'nun roman kahramanlarından sadakati yüce bir erdem haline getirmeye çalışanlar sonunda kendi kaderlerini kontrol edemediklerini ve kişisel erdemin ideal olarak sağlaması gereken mükafatları sağlamadığını görür ve aradıkları mükafatı dinsel inanç aracılığıyla elde etmeye yönelirler. Buna karşılık zevklerine en az ilişecek inancı Budizmin yaygın Amida uyarlamasını seçerler, onları günahları için cezalandırmadığı gibi doğru yola gitmelerini de buyurmayan ve birkaç dua karşılığında kefaret vaat eden bir dindir bu. Murasaki ile Enikgai'li birbirinden ayıran, bin yıl içinde karamsarlığı dünyadan silip atma doğrultusunda pek az ilerleme kaydedildiği düşünülebilir. Görünüşe bakılırsa karamsarlık ne kadar kovsanız geri gelmektedir. Eğer böyle düşünecek olursak insanların hep tatminsiz kalmaya ve en parlak anlarında bile bir şeylerin eksikliğini hissetmeye mahkum olduğu sonucuna varmamız gerekir. Bu durumda arzuyu bir has kaynağı olduğu kadar kaçınılmaz bir azap kaynağı olarak da görmek gibi çürük bir inanca teslim olmaktan başka çaremiz yoktur. Halbuki ben arzunun tarihinin başka bir yöne doğru yol almakta olduğunu düşünüyorum. İnsanların hazla ilişkin düşünceleri, ne tür hazlar hayal edebildiklerine, tam olarak neyin eksikliğini hissettiklerine ve ufuklarının kendi kişisel sorunlarının ne kadar ötesine yayıldığına bağlı olarak değişmiştir. Evrenin temel bir kusur içerdiğini düşünmek yerine arzuya başka bir açıdan bakabiliriz. Evrendeki kusurlar şark işi halılardaki gibi aslında birer kusur olmayabilirler. Evreni gözlemleyen bilim, bilgisizliği yeryüzünden sileceğini sandığı yetişme çağını geride bıraktıktan sonra her keşfin yeni keşiflere bir davet içerdiği bilgisiyle tatmin olmayı öğrenmiş, başarısız bir deneyin cevapların yokluğuna değil, sorulan sorunun yanlışlığına işaret ettiğini kavramıştır. İnsanların çoğu farkında olmadan dünyanın sonunun bugün yarın geleceğine inanıldığı günlerden kalma düşünce alışkanlıklarını bugün de sürdürmektedir. Ve dünyaya sonsuz olasılıklar içeren bir yer olarak bakmayı hala öğrenememiştir. Bu nedenle iyimserlik ve kötümserlik büyük ölçüde kişinin bakmaya ne kadar hazırlıklı olduğuna, bakan kişinin odak mesafesine bağlı bir sorun olarak belirir. Her insanın belirli bir mizaçla doğmuş olduğunu ve kendi kimyası gereği dünyayı pembenin ya da grinin farklı bir tonunda görmeye neredeyse mecbur kalmış olduklarını inkar etmenin gereği yoktur. Ama bu, vücutları içine hapsolup kaldıkları anlamına gelmez. Aristoteles, karaciğerin duyguların merkezi olduğunu ileri sürmüştü. Gerçekten de karaciğer tarafından üretilen şeker miktarının ruh halleri üzerinde etkili olduğu doğrulanmıştır. Tamamen ayılmaları akşamı bulan insanlarla enerjileri gün içinde giderek zayıflayanlar arasında fiziksel farklılıklar bulunduğu saptanmıştır. Elektriğin icadından beri dünya büyük ihtimalle en az sağ ve sol ideolojilerin neden olduğu kadar keskin bir bölünme ile gece kuşları ve sabah kelebekleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kimyasal maddelerin tutumları değiştirebildiği, her vücudun bir iç saati olduğu ve günün farklı saatlerinde çeşitli maddelere verdiği tepkinin bu iç saate bağlı olarak farklılaştığı anlaşılmıştır. Akşam saatlerinde verilen belirli miktarda alkolden etkilenmeyen sıçanlar aynı dozu sabah aldıklarında ölmüşlerdir. Böbrek üstü bezleri yetersiz çalışan insanların bu durum uzun vadede Addison hastalığıyla sonuçlanır, diğer insanlardan kat kat, kimi zaman 150 kat daha duyarlı oldukları anlaşılmıştır. Normal insan kulağının duyamayacağı sesleri duymaya kadar varan bu duyarlılık böyle insanlar için büyük bir işkence kaynağıdır. Çünkü duyarlılık kolay katlanılır bir şey değildir. Öte yandan vücutlarının önlerine çıkardığı engellere galip gelmeyi başaran insanlar her zaman olmuştur. Mary Helen Keller'dan 1880-1968 söz etmeyen hiçbir dünya tarihi eksiksiz sayılamaz. Keller'ın körlüğünün ve sağırlığının üstesinden gelişinin Büyük İskender'inkilerden daha önemli zaferler olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Çünkü bu zaferlerin yaşayan her insan için taşıdığı anlamlar vardır hala. Ne var ki mizacı ya da fiziksel engeller üzerindeki kişisel zaferlerin tarih kitaplarına girdiği nadiren görülmüştür. İnsanlar hala içten yanmalı motorun nasıl işlediği konusunda doğru dürüst bir fikri olmayan otomobil sürücüleri gibidirler. Yine de her insan bir yanıyla istisna oluşturur. Özgürlüğe değer veren herkes, şen şakrak olmalarını gerektiren özel bir yapısal yatkınlığa sahip olmadıkları halde yüreklerinde umuda yer açmayı başarmış olan insanları hatırlamak zorundadır. Bu kişilerin en sık başvurduğu yöntem ufuklarını genişletmek olmuştur. Her şeyin yolunda gittiği ve dünyanın mevcut halinin olabileceklerin en iyisi olduğu yolundaki beyanı istihza ile anılan iyimserlerin en meşhuru Leibniz 1646-1716 dünyadaki zalimliklerden habersiz olmaktan çok uzaktı. Çünkü Avrupa'nın krallarını barışçı yollara sevk etmek ve dinlerin birbirleriyle savaşmasının önüne geçecek hal çareleri bulmak için büyük çabalar harcamıştı. Leibniz'in özelliği tarihten coğrafyaya, felsefe, matematik, siyaset, ilahiyat ve 21 yaşındayken doktora derecesi aldığı hukuka kadar yayılan ilgi alanlarının istisnai genişliğiydi. Umudu elden bırakmamasının tek nedeni dünyaya kötülüğü iyi amaçlar uğruna salıveren iyi bir tanrının varlığına inanması değildi. Leibniz aynı zamanda dünyayı bugün bilim adamlarının gördüğü gibi sonsuz sayıda parçacıktan meydana gelmiş bir bütün olarak görüyordu. Ona göre tabiatın mucizelerine ve aklın yaratıcılığına sınır yoktu. Yeter ki yeni keşiflere duyulan açlığın yetişkinlerin çoğunda olduğu gibi uyuşup gitmesine izin verilmesindi. Leibniz'in amacı kendi sözleriyle hepimizin içindeki uyuyan çocuğu uyandırmaktı. Her insanda bitkilerle kaplı bir bahçe veya balıklarla kaynaşan bir göl kadar karmaşık bambaşka bir kişi, her bitkide ve her balıkta da yine başka bir bahçe ve başka bir göl görebilmekti. Leibniz özgürlüğün mümkün olduğuna inanıyordu. Çünkü içinde bulunduğu anın çok ötesine, sonsuz uzaklıktaki geleceğe bakmayı biliyordu. çok yönlülüğü ve kurnazlığıyla her an yeni bir arayış içinde olan Harlequin'e hayrandı. Leibniz diferansiyel hesabı geliştirmiş ama bir de Mutluluklar Akademisi kurmuştu. Leibniz'in hiç göründüğü kadar basit olmayan iyimser dünya görüşü, zeka ile desteklenmiş iyimserliğin ne demek olduğunu, saçma ve abartılı tezahürlerini bir kenara bırakarak değerlendirmemiz için iyi bir örnektir. Her şeyin mükemmel olduğuna inanmak değil, gözümüzle görebildiğimizin ötesinde iyi ya da kötü, başka şeyler olduğunu kabule hazır olmaktır bu. Dünya ne kadar karanlık görünürse görünsün, her zaman bir nebze ışık vardır. Çünkü umuttan yoksun bir hayat düşünülemez. İyimserlik, kötülüklere ve aptallıklara rağmen başka bir şeyin de var olduğunun farkında olmaktır. Kötümserlik ise vazgeçmektir, çıkış yolu bulmaktan aciz kalmaktır. İyimserlik ve kötümserlik arasındaki ezeli mücadele, dünya görüşlerini yeni maceralara atılarak değil, kendi dünyalarını inceleyerek oluşturmuş yazarlar sayesinde ikincisinin lehine sonuçlanmıştır. Roland Barthes'e göre mutlu yazarların sonuncusu Voltaire'dir. 1694-1778. Ama Voltaire aynı zamanda ilk postmodernlerden biriydi. Çocukluğunda sevilmemiş olmanın üstesinden gelememiş, kendini hayatı boyunca öksüz hissetmiş, kendinden kaçmaya çalışmış, mutsuzluğa acı bir alaycılıkla karşı koymuştu. Hiç kurtulamadığı güvensizliğiyle, gayrimeşru olduğu şüphesine bile kapılmış, kadınların arkadaşlığıyla ve prenslerin övgüleriyle teselli bulmaya çalışmış, onları büyülemiş ama yine de insanların içinde kendini rahat hissedememişti. Bilgin değil, iflah olmaz bir kuşkucu olduğunda ısrar etmişti. İnsan haklarının bu yüce ve yürekli savunucusu, vazgeçemediği eleştirelliği yüzünden iyimserliği onaylamakla onaylamamak arasında tereddütte kalmıştır. Voltaire, düşünmenin her şeyden önce eleştirellik demek olduğuna inanan, bir gözünü diğerinden fazla çalıştırarak doğrulardan çok yanlışların itici gücüyle hareket eden entelektüel bireyin modeli olmuştur. Kozmik karamsarlık bir çeşit görüş bozukluğudur. Ufkun daralması ölçüsünde şiddetlenen bu bozukluk, yeni kuşakların öncülerine hatalarından ders alamayacak kadar acımasız bir alaycılıkla saldırmaları halinde mutlak bir körelmeye yol açar. Mesela düşünen insanın daha yeni örneklerinden biri olan Jean-Paul Sartre, ufkunu bütün domuzları ve bitkileri, hatta çiğ yiyecekleri bile dışarıda bırakacak şekilde daraltmıştı. Çünkü köy hayatından nefret ediyordu ve denetleyemediği hiçbir şeye tahammülü yoktu. Ne fiziksel konfor özlemine ne de varoluşun en temel bileşenlerinden biri olan hayalciliğe bir anlam verebilmişti. Gerçekliğin dizginlerini elinde tutmak için tıka basa aldığı ilaçlarla hayat yolculuğunun kasvetli görünmüş olmasına şaşmamak gerekir. Ama yalnız bunları söylersek biz de kendi ufkumuzu daraltmış oluruz. Sartre, dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce insanı cömertliği, bencillik ve hesapçılığa tercih etmeye yüreklendirmiştir. Seçimlerinde yanılmış ya da çelişkiye düşmüş olduğu için onu mahkum etmek ve Sartre'ın dünya görüşünün özgürlüğe yönelik bitmez tükenmez arayışın bir parçası oluşturduğunu göz ardı etmek aynı dışlama hatasını tekrarlamak olurdu.